Podcast dinle.
Ve stüdyomuzda ekonomist Belgin Maviş ile birlikteyiz. Günaydın Belgin Hanım.
Günaydın Hande, iyi sabahlar.
İyi sabahlar. Güne, yayınımıza Başkan Erdoğan'ın sözleriyle başladık. Bu noktada küresel bir daralmadan bahsetti. Ancak Türkiye'nin bu noktada sanayi yanında büyümesiyle birlikte pozitif ayrıştığı noktalarına da değindi. Önemli mesajları vardı. Var mıdır eklemek istediğiniz buna ilişkin?
Evet, özellikle Türkiye büyümesi, dünyada iki büyüyen ülke Çin ve Türkiye ve yıl sonu büyüme rakamları da %9'luk beklentilerle iki ülke aynı. Dolayısıyla zorlu bir süreçten geçirildiğini dünyanın bir kez de altını çizmiş oldu Cumhurbaşkanı ve bununla birlikte de gereken adımları atmaktan çekinmeyeceğiz mesajını verdi.
Evet, şimdi verilerimiz var. Bugün de faiz kararı var. Şimdi önemli Doğru. bir gün. İç tarafta takip edeceğimiz saat 14'te bizimle özel yayınımızla birlikte takibimizde olacak. Bu noktada tüketici güven endeksi de takip edilenler arasında baktığımızda Ekim'de 76.8 olarak takip ettik tüketici güvenini. Faiz kararı var dedik ve küresel tarafa baktığımızda da Amerika'dan gelecek veri var ki haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksi de keza takipte olacak mevcut konut satışlarıyla birlikte. Yani gündem hem Amerika hem de Türkiye iş taraf gibi gözüküyor Belgin Hanım. Ne dersiniz?
Doğru. Amerika'da işsizlik maaşı başvuruları, Türkiye'de Merkez Bankası kararı piyasaların odağında. Zaten hafta boyunca iki önemli konu başlığı vardı. Birisi Merkez Bankası'nın faiz kararı, diğeri ise piyasaların kapanmasının hemen ardından S&P'nin Türkiye değerlendirmesi. Bu gözle baktığımızda küresel piyasalardaki gelişmeler enflasyonist eğilimlerin artmaya devam edeceğini, bazı merkez bankalarının faiz arttırırken bazı merkez bankalarının ise piyasadaki gelişmelere bağlı olarak genişlemeci politikalar içerisinde yola devamını gördük. Merkez Bankası'nın bu yılki en önemli belki de toplantısı bu olacak çünkü burada akıllar karışmış durumda. Piyasa reaksiyonu özellikle Merkez Bankası'nın 3 üyesinin değişimi öncesinde bu toplantıda pas geçebileceği yönündeyken o bir başkan yardımcısı olmak üzere 3 üyenin değişimi sonrasında piyasada 50 ila 100 bas puanlık yani yarım puan ya da 1 puanlık bir faiz indiriminin daha gelebileceği beklentisi var. Hemen bilgilerimizi tazeleyelim. Enflasyonda Eylül ayı rakamlarına baktığımızda Hande aylık bazda %1.25 artmıştı. Ve yıllık bazda da %19.58 seviyesine yükselmişti. 12 aylık ortalamalar ise 16.42 seviyesine, %16.42 idi. Ve politika faizimiz de %19'dan %18 seviyesine indirilmişti. Şimdi tekrardan bu gözle baktığımızda hali hazırda TÜFE'nin 19.58 olduğu bir şeyde politika faizini 50 bas puan indirirse bu durumda bizim faizimiz 17.50 seviyesine çekilmiş olur. Bu piyasada bir reaksiyon verir mi? Kur tarafında yukarı yönlü hareketi tetikler mi? Son iki gündür kur tarafında dolar endeksi ve euro dolar paritesine bağlı olarak bir geri çekilme hareketini görüyoruz. TL de buna duyarsız kalmadı. Ancak CDS'ler tarafı hala 450'nin üzerinde. Merkez Bankası'nın bu kararı öncesinde Sayın Kavcıoğlu'nun şu açıklaması vardı. 21'inde Merkez Bankası gerekeni yapacaktır. Şimdi bu gereken 50 bas puan mı? 100 bas puanlık bir artış mı? Pas geçeceği yönünde mi? Ve tabii burada görüşler farklı. Herkes 50 bas puana odaklanmış gibi gözüküyor. Ama benim kişisel görüşüm özellikle Kasım-Aralık döneminde enflasyonda baz etkisiyle birlikte düşüş eğiliminin biraz daha belirginleşmesi, Fed'in de planının varlık azaltımıyla ilgili planını, tarihi, miktarı net bir şekilde ortaya koyması sonrasında bizim Merkez Bankamızdan bir faiz indirimi gelebileceği yönde. Yani şu anda enflasyonist eğilimler, enerji fiyatlarındaki yükselişler ve bununla birlikte faiz indiriminde bankacılık tarafında hareket alanının gittikçe daralması gibi unsurları merkez göz önünde bulunduracaktır. Piyasa ise biraz daha duygusal bakıyor. 3 üye değiştikten sonra merkez bir 50 ya da 100 bas puan daha indirir gibi bir öngörüye sahip. Ben bunu yapmayacağını ve piyasalara ben gerekli olduğu noktada enflasyonu ve gelişmeleri takip eden bir merkez bankasıyım. mesajını vereceğini düşünüyorum. Pas
Peki.
geçecek.
Takip edeceğiz dediğimiz
Benim
gibi.
Göre.
Bakacağız. Evet Bergin Hanım teşekkür ederiz. Şimdi Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi ile de başlayalım.
Evet.
Veriler sonrasında yani takip edeceklerimiz sonrasında. Şimdi haftanın dördüncü işlem
Doğru.
gününe de geldik bu arada. 1409'lardan 1433'e kadar da çıkan bir borsa tarafı görüyoruz ki şu an içinde 1433 puan seviyesi güne de 1432'den başladı. Yatay pozitif şu ana bakıyoruz ki dün de 1432'yi tamamlamıştı. Yani aslında dünkü seviyeyle bugün başlamış oldu. Ne bekliyoruz borsada?
Hani seninle birlikte portföy yönetiminde bu hafta piyasanın nabzını iyi tuttuk. Özellikle belirttiğimiz, dikkat çektiğimiz teknik seviyeler neredeyse birebir işledi. Ve dolayısıyla dünkü kapanışa baktığımızda 1432 puan seviyesi bizim dün 1430 ve üzerindeki bir kapanış endeksin yükseliş eğilimini destekler, piyasalara da yatırımcıya da güven verir. Dolayısıyla da bir trend değişiminin de öncü sinyali olur. Ama Merkez Bankası öncesinde günün ikinci yarısında gelebilecek olası satışlara karşı dikkat mesajı vermiştik ki dün hareketler aynen böyle oldu. 1432 üzerinde 1432 seviyesine kapattı ama gün içerisinde 1447 puan seviyesine kadar da yükselişleri gördük. Bunda en büyük etken bankacılık hisselerinin, bankacılık sektöründeki hisselerin performansı. Buna otomotiv ve Tüpraş gibi petrol ve petrokimya tarafındaki hareketliliklerin eşlik etmesiydi. Para girişlerinin devam ettiği bir dönemde özellikle para girişlerinin hisse fiyatlamalar üzerinde pozitif etkisini görüyoruz. Ve bununla ilgili zaten şirketler kapa hisse alım programları çerçevesinde açıklamalarını yapıyorlar. Mesela dün itibariyle, dün sabah itibariyle hani piyasada bu Tüpraş, Gübre, Garanti ve Fortota da para girişlerini gördük. Bununla birlikte Türk Hava Yolları, Koç, BİM ve Kozal'da ise para çıkışları vardı. Bu da şunu gösteriyor. Biraz daha bankacılık endeksi desteğiyle bu seviyelerde duran BIST 100 var karşımızda. Bununla birlikte teknik olarak seviyelere de baktığımızda orta vadeli trend desteği dün 1420'lerdeydi. Şimdi onu 1430 olarak kabul etme zamanımız. Bugünkü kapanış bu anlamda önemli. Tabii merkezin adımına göre piyasa reaksiyonları da önemli olacak. Şimdi 1425 bugünkü ilk destek noktamız. İkinci destek noktamız ise 1417 seviyesinde olacak. Burada 1417-18 seviyesi kilit öneme sahip bir seviye. O seviyenin altına sarkmalarda biraz daha stop loss emirler çalışabilir mi? Buna bakmamız gerekecek. Bununla birlikte yukarı yönlü hareketlerde 1435'in üzerinde 1440 ve 1450 hedef değerlerimiz. Bugün görebilir mi? Merkez Bankası piyasaları şaşırtır mı? Faiz indirirse ne olur, indirmezse ne olur? 14.30'dan sonra göreceğiz. Tabii bunun kur üzerindeki etkisine de bakmamız gerekiyor ama önemli altını çizelim. Türkiye'nin CDS'leri 450'nin altına inmeden kurdaki geri çekilme hareketleri çok kalıcı olmaz. Bu zaman zaman Borsa İstanbul'a da satış yönünde yansıyabilir. Hani şu hikaye var ya, dolar bazında ucuzladık, dolar bazında biraz pahalandı, realize edelim satışlar şeklinde bir tepkiye de neden olur. Sonuç itibariyle bugünkü kapanış son derece önemli ama bugünkü kapanış 1418-20 bandında olursa Borsa İstanbul'da yükseliş trendi, iyimserliğimiz devam eder.
Bakalım şimdi bankacılığa bakacağız. Destekli taraf bankacılık biraz daha
evet.
dediniz. Gerçekten öyle bugün içinde de ki pozitif yönde şu an için %0.11 ve 1204 aşağıda 1248'i yukarıda görüyoruz. Bankacılıkta 1249'dan da işlem görüyor. Şimdi faiz öncesi beklentimiz nedir bankacılık tarafında?
Bankacılık tarafında hareket alanının biraz daha sınırlanma ihtimali var ve tabii ki operasyonel gelirler. Kredi tarafındaki gelişmeler, faiz oranlarındaki yükselişin kredi verme noktasındaki sıkıntıları ama ellerinde TÜFE bazlı tahvilleri bulunduran bankaların ise buna istinaden TÜFE bazlı getirilerin artmasıyla birlikte karlılık rasyolarının bundan olumlu etkilenmesi gibi de bir durum söz konusu. Dolayısıyla ilk iki çeyrekte çok öne çıkmayan İş Bankası gibi banka hisselerinin TÜFE bazlı tahvil stoğu ve portföyleri anlamında biraz daha hareketliliğin ön plana çıkabileceği, buna eşlik edebilecek ve tüm bilanço rasyoları olarak Garanti'nin de belki önüne geçebilecek bir Akbank profili çıkıyor. Dolayısıyla bu beklentiler sıralamaların değişmesiyle birlikte Akbank Garanti İş Bankası ya da Akbank Garanti Yapı Kredi İş Bankası şeklinde bir sıralama 3. çeyrekte de performans anlamında bizi etkileyecek. Ve şimdi şöyle bir bakıyoruz, kamu bankaları içerisinde de Vakıf Bank'ın gerek hisse alım programıyla gerekse bilanço anlamında biraz daha ön plana çıkabilme ihtimali fiyatlamalarda karşımıza çıkıyor. Bugün Akbank birazdan şirket haberlerinde de bahsedeceğiz. Yine bir sendikasyon haberiyle karşımıza geldi. Bilanço bazında tahminlere baktığımda çeşitli kurumların, başta Ziraat Yatırım olmak üzere, bankacılık sektörünün bu durumdan artı ve eksi açılımlarını bahsetmiş. İstersen şöyle kısaca...
Ne kadar devam eder? Evet. Çünkü birkaç gündür bakıyoruz Garanti Bankası evet. için özelinde konuşalım. Hı-hı. Mesela satıcılığı veya şu an için baktığımızda yatay bir görünüm var Garanti Bankası'nın. 9-10 fiyat karşımıza çıkıyor. Ne dersiniz Belgin
Şimdi
Hanım
şöyle bu anlamda? Bir bakınca özellikle BDDK'nın verilerine Hı-hı. göre hani de bankacılık sektörü karları 2021 yılının Temmuz-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20, bir önceki çeyreğin ilk iki ayına göre de %75.6 oranında artış kaydetmiş ve 14.7 milyar lira seviyesinde gerçekleşmişti. Şimdi burada baktığımızda buna istinaden enflasyona dikkat çekiliyor raporda. TÜFE endekslerinin getirilerinin hesaplanmasında enflasyon tahmini kullanan bankalar kullandıkları enflasyon tahminlerini bu çeyrekte yukarı yönlü güncellemiştir. Buna istinaden de TÜFE endeksi sektör karlılığına olumlu katkı yapmaya devam etmiştir. Dolayısıyla swap maliyetlerindeki yükseliş ve alım-satım gelirlerinin görece düşük kalmasının ticari kar ve zarar kalemi üzerinde bankacılık sektörü karlılığını baskılaması beklenmektedir diyor. Ve bununla birlikte TL kredi büyümelerine dikkat çekiyor. Genel anlamda bankacılık sektörü içerisinde ticari zarar, swap maliyetlerindeki artış yanında swap kullanım miktarında artması ve Akbank Garanti Yapı Kredi'de döviz cinsinden takip edilen karşılıkların korunmasına bağlı kurlardaki görece düşük artış sebebiyle düşük gelir oluşumunun etkisiyle bir önceki çeyreğe göre İş Bankası hariç tüm bankalarda artış kaydedildiği öngörülüyor. Hı hı. Ve dolayısıyla İş Bankası içinse maliyetlerin ve kullanım miktarının yaklaşık aynı seviyelerde olmasına bağlı olarak ticari zararın yatay kalacağı beklentisi var. Yani burada ticari zarar, bununla birlikte takipteki krediler, aynı zamanda enflasyon ve TÜFE endeks hesaplamasındaki getiriler anlamında baktığımızda bankacılık 3. çeyrekte dengeli bir seyir izleyecek. Yani önceki yıllar ve önceki dönemlerdeki o sürpriz karlar görünmeyecek belki ama karlılıklarını sürdürebilmeleri anlamında olumlu olacak. İşte o yüzden yabancı şu anda çok fazla burada fiyatlamalar içerisinde yer almıyor. Ama dördüncü çeyrek içinde üçüncü çeyrek rakamları önemli. Ve tabii ki hepsini toparlayacak olursak merkezin rotasının net bir şekilde anlaşılması ilk etapta bankacılık sektörünü etkileyecektir. O yüzden bugün gözümüz bankacılık endeksinde ve tabii Merkez Bankası'nda
olacak. Tabii faiz sonrası bakacağız ki bankacılıkta nasıl bir evet. hareketlilik var. Şimdi sanayiye de bir bakalım Belgin Hanım. Sanayinin performansı nasıl bankacılığa hazır bakmışken oradaki yatay negatif, hı-hı. pozitif seyir sonrası. Sanayiye de baktığımızda da orada 0.18'lik aşağı yönlü bir hareket var. 2576'yı görüyoruz ki 2580 ise yukarıda karşımıza çıkıyor son bir haftada. Sınai, şimdi oradaki performans nasıl? Hafta başından beri hareketlilik biraz daha sınırlı tıpkı bankacılıktaki hareket gibi ama ne dersiniz?
Hande şöyle söyleyebilirim, dünkü kapanışlarla bakalım. 2580, sabahtan da bu seviyeye dikkat çekmiştik. Hedef bu seviye, buradan bir kapanış olumlu olur sanayi hı-hı. tarafında. Çünkü bilançolar anlamında da zaten hareketli endeksi taşıyor demiştik. Dün 0.62'lik bir değer artışıyla günü tamamladı. Ve endeks 2563 en düşük, 2586 en yüksek seviye gördü. Bu haftada %2.53'lük dünkü kapanışa göre bir yükseliş göstermiş. Yani endeksi zaman zaman desteklemiş. Ama ağırlık biraz daha bankalar tarafında olmuş. Ulaştırma tarafı biraz daha geride kalmış, satışlarla karşılaşmış. Dolayısıyla sanayi hep desteğini sürdürmüş düzenli bir şekilde. Bugünkü kapanış önemli. Bugünkü kapanışta da 2575 ve bunun üzerinde bir kapanış olursa 2580, 2600 bandındaki yükseliş eğilimi devam edecektir. Çünkü şu anda BIST 100'e en büyük destek ve vermeye devam eden ve hiç kuşkusuz sanayi ve sanayinin içindeki hisseler. Bu gözle baktığımızda para girişlerinde de bunu daha net bir şekilde görüyoruz. Özellikle sanayi sektöründeki hisselerde farklı sektörler de destek veriyor. Üretim olduğu sürece sanayi tarafında bu devam eder. Geri çekilmelerde 2570'in altına sarkmalarda ise Hande, 2000 özellikle 580'i göremezse 2520 ve 30 bandına kadar hızlı bir geri çekilmeyi görürüz. Burada da kilit seviyemiz 2520 olacak.
Ama 2580 dediniz önemli. 2580'in üzerine de çıktı bu hafta.
Evet, 2586 çıktı. Ama kalıcı gibi olamadı. Kalıcı o yüzden olamadı. Orası şu evet. anda kısa hedef değer olarak karşımızda.
Peki. Çok kısa vadeli tarafa da hemen bir göz atalım. Nasıl şu an oradaki hareket vadeli opsiyon piyasasına geldiğimizde ne dersiniz? Orada da 1542'yi takip ediyoruz Belgin Hanım.
Evet, dünkü hareketlere baktığımız Ekim kontratlarda sınırlı bir geri çekilme görmüştük. Ve ardından da bir tepki gelmişti piyasaya, bir canlılık gelmişti. Özellikle kontratta, Ekim kontratta 1555 puan seviyesi yakın direnç olarak hali hazırda takip ettiğimiz bir seviye. Geri çekilmelerde ise Hande özellikle 1535 yakın vadeli destek olarak karşımızda ve 1535 önemli bir seviye. Altına geri çekilirse de 1520-1515 bandı daha güçlü bir destek olmasına rağmen bir tepki bölgesi olabilir mi? O zaman da ona bakacağız. Ama genel eğilim olarak baktığımızda hali hazırda hedefimiz 1550-55 bandı olarak Ekim vadeli kontratta devam ediyor.
Peki, kalan süremizde de hisselere bakalım Belgin Hanım. Evet. Şimdi Koza Altın işletmeleriyle başlayalım. Haber akışını da ben aktarayım hemen. Şirkete ait ruhsatlardaki potansiyel ve mevcut projelerde sondaj çalışmalarının devam ettiği Ocak-Eylül 2020 tarihleri arasında 55.404 metre olan sondaj miktarının Ocak-Eylül 2021 tarihleri arasında %332 artarak 239.898 metreye yükseldiği açıklanmış. 101.90 yukarıda görüyoruz. Son bir ayda yukarı yön hareketi var. Çizgimiz yukarı çıkmış. 93.30'lardan gelen bir fiyat var ve yarım puanlıkta bugün için artış görüyoruz. 99.30 fiyat karşımızda.
Evet. Altın fiyatlarındaki artışla korelasyonu tam olmasa da altındaki enflasyonist baskıların altına olan yönelişin özellikle kripto paralar tarafındaki harekette biraz baskılanması hisseye sanki satış getirmiş gibi gözüküyor. Biraz da bunda hiç kuşkusuz para çıkışının da etkisi var. Özellikle yüzlü seviyenin altına geri çekilmelerde Hande 98.50 yeni alım için destek seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yukarı yönlü harekette ise özellikle 100'ün üzerinde 100.50 seviyesinin üzerinde 110-115 aralığı hissenin kısa vadeli hedefi. Geniş bir bant içerisinde çok seri hareketler yapabilen bir hisse. Bu arada bilanço rasyoları olarak baktığımızda ikinci çeyrekte net borç bölü FAVÖK değerine baktığımızda -3.50'ye yakın bir eksi değer görmüştük. Ne anlama geliyor? Kasasında borcundan daha fazla, finansal borcundan daha fazla nakdi var. Yani borçlarını ödeyebilme kapasitesi anlamında güçlü şirketlerden bir tanesi. Nakit anlamında da potansiyeli yüksek ve bununla birlikte varlık fonuna devrilip olmaması konusu muhtemelen 2022 yılında biraz daha açıklığa kavuşacak. Ama ben 2022 yılı performansı açısından Kozalı, Kozağı'yı yakın takibi almakta fayda görüyorum.
Peki diğer hisselerimize geçelim. Tüpraş'a bakacağız. Fitch tarafından şirketin uzun vadeli yabancı para notunun teyit edildiği not görünümü ise negatiften durağana revize edildiği açıklanmış. 132.20 yukarıda görüyoruz. 110'lardan gelen bir fiyat var. 132.30 şu an için yani son bir ayın en yüksek rakamı gibi karşımıza çıkıyor Tüpraş'ta.
Evet, bu hafta iki hisse vardı ki sürekli onlarda hareketlilik göze çarptı. Hatta bunu üçe de çıkarabiliriz. Gübre fabrikaları Tüpraş, Ford Otosan endeksi taşıdı ve Tüpraş'taki bu hareketliliğin elbette ki nota pozitif yansımasını bekliyorduk. Ve dolayısıyla şu anda 130 seviyesinin üzerine çıkmasında Fitch'in negatiften durağına çekmesi önemli. Bu açıdan baktığımızda kısa bir realizasyon hisseye gelebilir ama hissede 135 seviyesinin aşılması durumunda yeni bir banda gireceğini de hatırlatalım.
Peki Migros'a bakalım. Şirketimizin online kanallarının gelişimini hızlandırabilmek için ayrı bir şirket yapısı altında geliştirmeye karar verdik. %100 bağlı ortaklığımıza kurulacak yeni online şirketin kuruluş sermayesi 10 milyon Türk lirası olacak diye de bir açıklama var. 31.28 aşağıda görüyoruz. Hemen bakalım 33.48'lerden gelen bir fiyat karşımıza çıkıyor. Ki %2'yi aşan bir yükseliş var gün içinde. 33.40'da şu andaki fiyatı karşımıza çıkıyor Migros tarafından.
Şunu söyleyebilirim Hande, gıda perakende tarafı oldukça önemli ve Migros da yine portföylerde yerini almalı. Para girişinin de olduğu hisselerden bir tanesi ve bu devam ediyor. Çıkışların sınırlı olduğunu görüyoruz ki yükseliş eğiliminin özellikle 34-34.50 bandına kadar devam etmesi mümkün. Şu anda bilanço hareketlerinde olduğu hissede orta vadeli portföylerde yerini koruyor.
Peki Belgin Hanım, çok minik iki cümleyle portföy alayım, kapatalım sonrasında.
Bugün sakin olacağız. Günün ikinci yarısındaki gelişmelere bakacağız. Merkez Bankası'nın açıklamaları sonrasındaki reaksiyona göre ya pozisyonlarımızı hafifleteceğiz ya da yola devam edeceğiz. Ben ikincisinin olacağı kanaatindeyim. Yola devam.
Peki Belgin Hanım, çok teşekkür ederiz. Yarın tekrar görüşmek üzere.